II. Abdülhamid Han. Osmanlı padişahlarının 34.'sü ve en yüksekleriydi. İslam halifelerinin 99.'suydu. 1842'de doğdu. 1876'da halife oldu. 1918'de vefat etti. Çemberlitaş'ta dedesi Sultan Mahmud'un türbesindedir. İslamiyet'e hizmeti saymakla bitirilemez. Abdülaziz Han, düşmanlara alet olanlar tarafından şehit edilip, sonra 5. Murat da halledilip, kendisi kukla olarak halife yapıldı. Avrupa'da belirli ocakların İslamiyet'i yok etmek için hazırladığı yıkıcı planları, kıyasıya hortlatmaya başlarken önlerine dikildi. Aklı, zekası ve ilmi fevkalade üstün olduğu için, memlekete karşı asırlar boyunca hazırlanmış olan sinsi, alçak ve vahşi suikastı hemen sezdi. Hazırlayanları ve maşa olarak kullandıkları sahte kahramanları iş başından uzaklaştırdı. İslam bilgilerini, yani din ve fen ve ahlak bilgilerini memleketin her yerine yaydı. Çok sayıda kültürlü din adamı yetiştirdi. Milleti 31 sene adaletle idare etti. Bilgili, temiz bir gençlik yetiştirdi. Haksızlığın, kötülüğün, ahlaksızlığın kökünü kazıdı. Bu yüzden bazı kimselerin hedefi oldu. Yıllarca kötülendi. İftiralara uğradı. Sonra gelen gençliğe büsbütün yanlış olarak tanıtıldı. Fakat insaflı yazılan tarihleri okuyanlar ve onun ilme, fenne, sanayiye, ticarete, ahlaka, kısaca insanlığa bıraktığı eserlerini görenler bu iftiralara aldanmadı. Ona dil uzatan yalancılardan, ilim adamı, yazar maskesi altında çalışan düşmanlarından ve bunların söyledikleri yalanlardan nefret ettiler. Onun büyüklüğü karşısında hayran kaldılar. Önce 1 sene 5 ay devlet idaresine karıştırılmadı. Memleketi Sadrazam Mithat Paşa ve arkadaşları idare etti. Bunlar 24 Nisan 1295 miladi 1877 günü Rus Harbi'ne sebep oldular. 1293 senesine rastladığı için 93 Harbi denilmektedir. 93 Harbi Edirne Mütarekesi'ne kadar 9 ay sürdü. Müşir yani Mareşal yaptıkları Süleyman Paşa, Şıpka geçidinde büyük gaflet yaparak en seçkin Türk birliklerinin harcanmasına sebep oldu. Bu hezimete kahramanlık denilerek başkumandan yapıldı. Fakat Filibe'ye ve oradan Edirne'ye kaçtı. Edirne'de de tutunamayıp mütareke istedi. Mütareke Abdülhamid Han'ın Kraliçe Victoria'ya çektiği telgraf üzerine mümkün olabildi. Ruslar ve Bulgarlar on binlerce Türk kadın ve çocuğunu kestiler. 1 milyondan fazla Türk Bulgaristan'dan İstanbul'a hicret etti. O zaman Rusya'nın nüfusu 90, Osmanlıların ise 64 milyondu. Sultan Abdülhamid Han faciaları görünce Edirne mütarekesinden 13 gün sonra 13 Şubat 1296 miladi 1878'de meclisi mebusanı kapattı. Devlet idaresini eline aldı. Mebusların ancak %40'ı Türktü. Bu parlamento devam etseydi Osmanlı Devleti daha o zaman parçalanacaktı. Sultan Abdülhamid Han'ın ilk ve büyük başarısı bu felaketi görmesi ve önlemesi oldu. Osmanlılara imzalattırılan 3 Mart 1878 Ayas Stefanos yani Yeşilköy Muahedesini Sultan Abdülhamid Han bir türlü hazmedemedi. Dahiyane bir kurnazlıkla 4 Haziran 1878'de İngiltere ile gizlice anlaştı. Kıbrıs adasının idaresini İngiltere'ye bıraktı. Adanın gelirleri her yıl İstanbul'a yollanacak, ada Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası kalacaktı. Buna karşılık İngiltere, Ayas Stefanos Muahedesi'nin Türkiye lehine değiştirilmesine yardım edecekti. Böylece Berlin Muahedesi 13 Temmuz 1878'de imzalanarak topraklarımızın çoğu geri alındı. Bu harpte para tazminatı pek ağır oldu. Sultan Abdülhamid buna da pek dahiyane çare buldu. 1881'de Duyun-u Umumiye İdaresi kurarak borçları 252 milyondan 106 milyona indirdi. Bu büyük başarısı memlekete unutulmaz bir hizmet oldu. Büyük devletlerin bütün baskılarına rağmen Abdülhamid Han, Berlin Muahedesi'nin Anadolu'nun şarkında Ermenilere muhtariyet veren maddesini hiç tatbik etmedi. Mithat Paşa ve arkadaşları Rusya'nın savaş açmasına sebep oldu. Bütün Rumeli ve Anadolu'nun büyük kısmı Rusya'nın eline geçti. Dahili işler Masonların elinde kaldı. İslamiyet'i yıkmak, dinde reformlar yapılmak isteniyordu. Bunun için din adamları cahil yetiştiriliyordu. Alman tarihçi Hans Kramer, 19. asır adındaki büyük tarih kitabının 3. cildi 26. sayfasında 5. Murad'ın akıllı kardeşi diye övdüğü Sultan 2. Abdülhamit, memleketin felakete götürüldüğünü, paşaların Mason uşağı olduklarını görerek meclisi kapattı. İrade-i Seniyye ve Meclis-i Vükela yani Bakanlar Kurulu kararıyla Meclis-i Mebusan tatil edildi. Meşrutiyet ve bunu sağlayan 93 Kanuni Esasisi yani anayasası ilga edilmedi. Bu anayasa 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar devam etmiştir. Sultan Abdülhamit Han, ayan üyelerinin vazifelerine de son vermedi. Yaşayanları 1908 Millet Meclisi'ne dahil oldular. Sultan Abdülhamit Han, devleti, milleti 31 sene Allah-u Teala'nın emirlerine göre adaletle idare etti. Millet, sulh, bolluk, ucuzluk, rahat ve huzur içinde yaşadı. Her vilayette mektepler, hastaneler, yollar, çeşmeler, Viyana'dan başka bir yerde eşi bulunmayan modern bir tıp fakültesi yaptırdı. 1876'da Mektebi Mülkiye'yi yaptırdı. 1879'da bir müze yaptırdı. 1880'de Hukuk Mektebi ve Divanı Muhasebatı yani Sayıştay kurdu ve Beyoğlu Kadın Hastanesi'ni yaptırdı. 1882'de Güzel Sanatlar Akademisi, 1883'te Yüksek Ticaret Mektebi, 1884'te Yüksek Mühendis Mektebi ve Yatılı Kız Lisesi açıldı. 1886'da Terkos suyunu İstanbul'a getirtti ve Mülkiye Lisesi'ni açtı. 1888'de Alman İmparatoru İstanbul'a gelip Sultan Ahmet Meydanı'nda Alman Çeşmesi yapıldı. 1890'da Bursa'da İpekçilik Mektebi'ni yaptırdı. 1891'de Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi ve Kağıthane'de bir poligon kurdurdu. 1892'de Bursa Demiryolu'nu ve Aşiret Mektebi'ni yaptırdı. 1893'te Üsküdar Lisesi ve Rüştiye Mektepleri ve Yeni Postane Binası ve Osmanlı Bankası'yla reji binalarını ve Yafa-Kudüs Demiryolu'yla Ankara Demiryolu yapıldı. Yine 1893'te Hamidiye Kağıt Fabrikası, Kadıköy Hava Gazı Fabrikası ve Beyrut Limanı rıhtımını yaptırdı. 1894'te Osmanlı Sigorta Şirketi ve Küçüksu Barajı ve Manastır-Selanik Demiryolu yapıldı. 1895'te Şam-Horan Demiryolu ve Eskişehir-Kütahya Demiryolu yapıldı. Yine 1895'te Hamidiye Yüksek Ticaret Mektebi ve Galata Tophane Rıhtımı, Dolmabahçe Saat Kulesi yapıldı. 1896'da Beyrut-Şam Demiryolu, Darülaceze Binası, Mum Fabrikası, Afyon-Konya Demiryolu, Sakız Limanı Rıhtımı, şimdiki İstanbul Lisesi Binası, İstanbul-Selanik Demiryolu yapıldı. Ereğli kömür ocakları çalıştırıldı. 1897'de Tuna Nehri'nde Demirkapı Kanalı'nı Kapalı Çarşı tamirini yaptırdı. 1896 Yunan Zaferi'ni kazandı. Akıl Hastanesi'ni yaptırdı. 1899'da Şişli'de Hamidiye Etfal Hastanesi'ni yaptırdı. 1900'de Medine-i Münevvere'ye kadar telgraf hattı yaptırdı. 1902'de Hamidiye Hicaz Demiryolu Zerka'ya kadar işledi. Kağıthane'deki Hamidiye suyu yapıldı. Yeni Balıkhane, Haydarpaşa Rıhtımı, Maden Arama Mektebi, Şam'da Tıbbiye-i Mülkiye yapıldı. Haydarpaşa'da Askeri Tıbbiye Mektebi Şahanesi 1903'te açıldı. 1904'te Dilsiz ve Sağırlar Mektebi açıldı. Yine 1904'te Bingazi'ye telgraf hattı yapıldı. 1905'te İstanbul Köstence kablosu döşendi. Haydarpaşa İstasyonu binası yapıldı. Beşiktaş Tepesi'ndeki Yıldız Sarayı'nı ve önündeki camiyi yaptırdı. Velhasıl Avrupa'da yapılan yeniliklerin hepsini en modern şekilde yurdumuzda yaptırdı. Ne yazık ki 1909'da tahttan indirilince bütün bu ilerlemeler durdu ve memleket kana boyandı. Abdülhamit Han, İstanbul-Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-Adana-Bağdat ve Adana-Şam-Medine demir yollarını yaptırdığı zaman başka memleketlerde bu kadar demir yolu yoktu. Din bilgileri, fen ve edebiyat üzerinde çok kitap bastırdı. Köylere kadar kurslar açtırdı. Parasız kitaplar gönderdi. Savaş gücünü kaybetmiş olan eski gemileri Haliç'e çekip, Avrupa'da yeni yapılan üstün evsaflı kruvazörler, zırhlılarla donanmayı kuvvetlendirdi. Askeri, subayı öyle şerefli olmuştu ki, bir kahve önünden bir binbaşı geçerken kahvede oturanlar ayağa kalkarak saygı gösterirlerdi. Öyle bereket vardı ki bir binbaşının evinde pişen yemekten bir mahalle fakirlerinin karnı doyardı. Bütün millet, sivil, asker, herkes birbirini çok severdi. Yalnız 1896 yılında Yunan isyanı oldu. Ethem Paşa kumandasında gönderdiği askeri kendisi saraydan idare ediyordu. Askeri 24 saatte Termopil geçidini aşıp Atina'ya girdi. Bütün Avrupa kumandanları buna şaşırdı. Çünkü Alman kurmayları Osmanlı ordusu Termopil'i 6 ayda geçemez diye rapor vermişti. II. Abdülhamit Han'ın güzel ahlakını, dine olan bağlılığını, edep ve hayasının derecesini, aklını, ilmini, adaletini, millet için durmadan çalıştığını, hiç can yakmadığını, düşmanlarına bile iyilik ettiğini, masonların aldattıkları ve maşa olarak kullandıkları satılmışları bile affettiğini anlamak isteyenlere, Mabeyn Başkatibi Esat Bey'in Hatırat-ı Abdülhamid-i Han-ı Sani kitabını okumalarını tavsiye ederiz. Ermeni komitecilerin hazırladıkları ve 21 Temmuz 1323 miladi 1905 günü cuma namazını kılıp Yıldız Camii'nden çıkarken patlatılan bir arabadaki saatli bombadan kurtulunca binlerce seyirci ve ecnebi diplomatlara karşı düşünmeden hemen söylediği şu kelimeler kalbinin temizliğini, milletin olgun, şefkatli bir babası olduğunu göstermeye yetişir sanırız. Kendimce en büyük emel ahalinin rahat ve mesut olmasıdır. Bu uğurda gece gündüz nasıl çalışıldığı ve gayret gösterildiği malumdur. Gayret ve hüsnü niyetimin min tarafillah mükafatı şu hadiseden hıfz-ı huda ile emin olmaklığımdır. Onun için Cenab-ı Hakk'a şükür ve hamd ederim. Müteessir olduğum bir şey varsa asker evlatlarımdan ve ahaliden bazılarının telef ve mecruh olmalarıdır. Buna ilelebet teessüf ederim. Tebeamın hakkımda göstermiş oldukları hissiyata an samimil kalp memnuniyetimi beyan eder, afat-i semaviye ve erdiyeden masuniyetleri için dua ederim. Merkezi Selanik'te bulunan 3. Ordu'nun bazı subayları, İngiliz casusları tarafından bol para ve makam vaatleriyle aldatıldı. 7 Temmuz'da Şemsi Paşa, Teğmen Atıf tarafından vuruldu. Ellerinde İngiliz, Fransız silahları bulunan hareket ordusu İstanbul'a yürüdü. Halife, Müslüman kanı dökülmesin diye bunlara karşı koymadı. Bu durum facia ve felaketlere sebep oldu. 23 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Silah baskısı altında seçim yapıldı. 17. 1. Kanun'da meclis açıldı. Bununla devletin idaresi ehliyetsiz, tecrübesiz ellere geçti. İngilizlerin hazırladığı facialar tekrar başladı. 5 Ekim 1908'de Bulgaristan Prensliği, krallığını ilan ederek Osmanlılardan ayrıldı. Avusturya, Bosna Hersek'i ilhak etti. Yunanistan da başkaldırıp 5 sene sonra Girit'i ilhak eyledi. 14 Nisan 1909'da Adana'da Ermeni ihtilali oldu. Müslümanların mallarına, canlarına, ırzlarına saldırdılar. 1850 Türk'ü öldürdüler. İttihatçılar buna da seyirci kaldılar. Halk 17 bin Ermeni'yi öldürüp isyan bastırıldı. İttihatçılar Avrupalılara şirin görünmek için yüzlerce Müslümanı kestiler, astılar. Bu zulümleri o zaman Adana valisi olan meşhur Cemal Paşa yaptı. Dahiliye Nazırı Talat Paşa'nın takdirine mazhar oldu. Bu hadiseler dolayısıyla İttihatçılar da 1914'te meclisi kapattı. Sultan Hamid'e hak vermek zorunda kaldılar. 31 Mart vakası adıyla meşhur olan 13 Nisan 1327 miladi 1909 hareketiyle Sultan Abdülhamid'in hiçbir alakası olmadığı kati olarak anlaşılmıştır. İttihatçıların padişaha sadık 1. Ordu'ya güvenmeyerek Selanik'teki 3. Ordu'dan getirdikleri avcı taburlarının çıkardığı tespit edilmiştir. Yani İttihatçıların bir tertibi olmuştur. İttihatçılar böylece Selanik'ten Bulgar, Sırp, Yunan, Arnavut yağmacılarının meydana getirdikleri hareket ordusunu İstanbul'a gönderdi. Talat Bey'in baskısıyla Sultan 27 Nisan 1327 miladi 1909'da tahttan indirildi. son meşrutiyet zamanında hükümdarlığı 9 ay 5 gündür. Selanik'ten gelen toplama ve frenk silahlarını taşıyan hareket ordusuna karşı koymak isteyen kumandanlara çarpışılmamasını, Müslüman kanı dökülmemesini sıkı emir verdi. İsteseydi yalnız Taksim ve Taşkışla'daki talimli asker ve sadık subaylar gelen çapucu alaylarını darmadağınık edebilirdi. Fakat kardeş kanının dökülmesini istemedi. İstanbul'a giren hareket ordusu kumandanları doğru Yıldız Sarayı'na geldiler. Hazineyi asırlardan beri toplanmış olan kıymetli yadigarları ve dünyanın en zengin kütüphanelerinden olan saray kitaplığının bir kısmını yağma ettiler. Padişahın altın arabası bile parçalanıp paylaşıldı. Bu barbarca saldıranlar birer kahraman, kurtarıcı ilan edildi. O yıl İttihatçılar, sultandan 2 yaş küçük olan kardeşi Mehmet Reşad'ı yerine geçirdiler. Sultan Reşad, ihtiyar, sessizdi. Ortalığı kana boyayanların gönülden Müslüman olmadıklarını görüyordu. Bu canavarlar karşısında aciz, zavallı bir kukla halindeydi. İttihatçılar Sultan Hamid'i lekeleyecek bir suç bulamadılar. Milletin onu çok sevdiğini, saydığını görerek öldürmeye de cesaret edemediler. Hemen o gece Kurmay Binbaşı Fethi Okyar'ın emrinde olarak trenle Selanik'e götürdüler. Orada Alaaddin Köşkü'nde hapsedildi. Ömrünü okumakla ve ibadetle geçirdi. Hükümeti ele geçiren İttihatçıların çoğu, hatta Din İşleri Başkanı olan Şeyhülislam efendileri dahi masondu. Sultan Hamid Han'ın kansız ve huzur içinde geçen idaresinden sonra memleket, siyasi idamlar, suikastlar ülkesi oldu. Çok kimseleri idam ettiler. Birbirlerini, hatta kendi başkumandanları olan Mahmud Şevket Paşa'yı da 4 aylık sadrazamken 11 Haziran 1331 miladi 1913'te kendileri öldürdü. Yerine getirilen Mısır Prensi Said Halim Paşa'nın 3 sene 7 ay ve 23 günlük ve bunun yerine gelen Talat Paşa'nın 1,5 senelik sadaret zamanlarında memleket karmakarışık oldu. Herkes ölüm, hapis korkusu içindeydi. Can, mal ve namus emniyeti kalmadı. İslam düşmanlığı, küfür ve irtidat moda olmaya başladı. Her vilayette zalimler türedi. 1329 miladi 1911'de Arnavut isyanı oldu. Mahmud Şevket Paşa büyük kuvvetle önleyemedi. Sultan Reşad 16 Haziran'da Kosova'ya gitti. 522 sene önce dedesinin zafer kazandığı yerde 100 bin Arnavut'la cuma namazı kıldı. Huzuru temin etti. Mahmud Şevket Paşa'nın 82 taburla yapamadığını Sultan Muhammed Reşad bir gövde gösterisiyle temin eyledi. Ebu Ziya takviminin 19 Şubat 1945 pazartesi yaprağında diyor ki, meşrutiyetin başlangıcı, memleketimiz için büyük felaket ve ziyanlara sebep oldu. Çünkü 1911'de Trablusgarp İtalyanlara bırakıldı. 1912'de Balkan Harbi bozgunu oldu. İki büyük kıtayla ilişiğimiz kesildi. Afrika'da 1 milyon 200 bin kilometre kare, Rumeli'de 250 bin kilometre kare yerimiz elden gitti. Birinci Cihan Harbi'nde de 1 milyon kilometre kareden fazla toprak kayboldu. Koca imparatorluk yağma edildi. Bu felaketlere İttihat ve Terakki'nin gafil, cahil, fırkacı, inatçı ve bölücü idaresi sebep oldu. Birinci Cihan Harbi'ne Osmanlılar 3 milyon askerle katıldı. 1 milyon zayi eyledi. Bunun 400 bini cephede şehit oldu. Müttefiklerimizin mevcudu 23 milyon olup 13,5 milyon zayiatımız oldu. Bunun 3,5 milyonu cephede öldü. Düşman orduları mevcudu 43 milyondu. Bunların 23 milyonu zayi oldu. Yalnız 5,5 milyonu cephede öldü. Sultan Abdülhamid'i tahtından indirenler sonunda memleketi düşman çizmelerinin altında bırakarak kaçtılar. İlk olarak Enver Paşa, Talat Paşa, Doktor Behaeddin Şakir, Doktor Nazım 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini imza ettikten bir gün sonra gece yarısı kaçtılar. Talat Paşa 1921'de 49 yaşında Berlin'de, Enver Paşa 40 yaşında 1922'de Türkistan'da, Cemal Paşa da 1922'de 50 yaşında Tiflis'te öldürüldüler. Avrupa'daki Mason locaları bu başarılarını uzaktan keyifle seyrediyorlar, İslamiyet'i yok etmek için yeni planlar hazırlıyorlardı. Masonlar, İttihatçılara yaptırdıkları bu cinayetleri Mithat Paşa ve arkadaşları gibi maşalarla daha 31 yıl önce ve pek kıyasıya yaptıracaklardı. Fakat çok akıllı, zeki, ileri görüşü keskin ve tam Müslüman olan 2. Abdülhamid Han bunu anlamış, bu felaketleri önlemiş, İslam alemine saadet, huzur sağlamıştı. Bunun için bu yüce Hakan'a Kızıl Sultan, Korkak, Zalim gibi isimler taktılar. Böylece gençleri aldatmaya, onun sevgisini, büyüklüğünü gönüllerden çıkarmaya uğraştılar. Türkiye tarihinde diyor ki, 2. Meşrutiyet'ten sonra gelen yeni rejim, 2. Abdülhamid'i mahkum etmiş, hatta bugüne kadar bu hükümdarın lehinde, hatta tarafsız yazmak ve konuşmak tehlikeli sayılmıştır. Bunun bir sebebi, 2. Abdülhamid'in asla mürteci, gerici olmamak şartıyla muhafazakar olması ve imparatorluğu 30 yıl şahsen adaletle idare etmesidir. 2. Abdülhamid'i düşürenler birbirinden inkılapçı oldukları için, tabiatıyla bu hükümdarın muhafazakarlığını beğenmemek durumunda kalmışlardır. Ancak tarih siyaset değildir. Günün modasına göre söyleyen, yazan kimse tarihçi değildir. Çünkü siyasi rejimler ve fikir modaları daima değişir. Yakın maziyi halka fena tanıtmak gibi hissi görüş, ilmi tetkik yapılmasına mani olmaktadır. Bazı sathi görüşlü kimseler, günlük oluşları küçültür, gölgede bırakır diye eski kahramanları küçültürler. Tarihi realiteden korkmak manasızdır. Türkiye'de yine de 2. Abdülhamid aleyhindeki yalanların nakletmek modası yürürlüktedir. 13 Şubat 1295, miladi 1878 gününe kadar 2. Abdülhamid'in saltanatının ilk 1 yıl, 5 ay ve 13 günü bu hükümdarın şahsi idaresiyle ilgisizdir. Şahsi idaresi 13 Şubat'ta başlar. 7 Zilhicce 1293 ve 23 Kanuni evvel 1876 günü 1. Meşrutiyet ilan edildi. İlk Millet Meclisi 19 Mart 1877'de açıldı. Anayasayı hazırlayanlardan Mithat Paşa bir hukukçu değildi. 2. Abdülhamid Han hatıratında diyor ki, Mithat Paşa öteden beri meşrutiyet taraftarıydı. Lakin ismini ve bazı kitaplarda metini işitmekle hasıl olmuş bir taraftardı. Hiçbir devletin kanuni esasisini tetkik etmiş ve bu bapta esaslı bir fikir edinmiş değildi. Rehberi Nafia Vekaletinin müsteşarı Odyan Efendi'ydi. Odyan Efendi ise o zaman bile bizde mümtaz hukukçulardan değildi. Hele memleketi hiç bilmezdi. Zannederim bu vukufsuzluk Mithat Paşa ile Taif Kalesi'ne kadar beraber gitti. Mithat Paşa'nın başkanlığında Ziya Paşa ile Namık Kemal'in de katıldığı bir heyetin hazırladığı anayasanın 113. maddesi hükümdara bir şahsı sürmek hakkını vermişti. Bu maddeyi Mithat Paşa mahsus koydurdu. Çünkü ölünceye kadar iktidarda kalmayı umuyordu. Bu maddeyle muhaliflerini sürmek istemiştir. Nitekim birkaç devlet adamını sürdü. 2. Abdülhamid Han muhakemesi sürülmenin tanzimata aykırı olduğunu dikkati çektiyse de Mithat Paşa'yı ikna edememişti. Mithat Paşa anayasaya herkesin kendi diliyle konuşabileceğini koydurmak istemiş fakat sultan bu maddeyi kaldırmıştır. Mithat Paşa sultanın bütün selahiyetini yok etmek için anayasayı büyük devletlerin kefaletleri altına koymak istemiştir. Türk devletinin istiklalini yok edecek bu feci maddede kabul edilmemiştir. Rusya ile savaş etmek için Bab-ı Ali'de nutuklar çekti. Medrese talebesini ayaklandırarak savaş lehine nümayiş yaptırdı. Bunlar sultanın penceresi altında bile savaş diye bağırdılar. Savaş olursa İngiltere'nin yardım edeceğine inanıyordu. İçki sofralarında cumhuriyet ilan edip 3. Napolyon gibi cumhurbaşkanı sonra imparator olacağını söyledi ve niçin Ali Osman olur da Ali Mithat olmaz dedi. İşi daha ileri götürerek hususi asker yazmaya kalkıştı. Bu yeni asker millet askeri namıyla yeni bir ordu teşkil edecek ve Mithat Paşa'nın emrinde olacaktı. Hristiyan ve Müslümanlardan gönüllü yazılanlar başkumandanları Mithat Paşa lehine yürüyüşler yapıyorlar, İstanbul'da huzuru bozuyorlardı. Yeniçeri ocağı hortluyordu. Mithat Paşa milliyetçiliğe uymayan hareketlerde de bulundu. Bosna'da Türk bayrağındaki ay yıldız yanına bir haç eklenmesini emretti. Devlet bayrağının bir eyalette olsa bile sadrazam emriyle değiştirilmesi de onun demokrasi anlayışına parlak bir örnektir. Bu haçlı Türk bayrağını taşıyan bir tabura İstanbul'da geçit resmi bile yaptırdı. Bütün bu sapıklıkları 2. Abdülhamid Han'ın sabrını taşırarak 5 Şubat 1877'de onu sadrazamlıktan azletti. Kendi arzusu üzerine İzzettin vapuruna bindirilerek İtalya'ya gönderildi. Eline de 500 altın verildi. Bir sene 8 ay çeşitli şehirleri gezdi. İngilizlerle halifeye karşı anlaşmalar yapması üzerine yurda çağrıldı. 2 ay Girit'te, Hanya'da oturduktan sonra 1295 miladi 1878'de son ayında Suriye valisi, 4 Ağustos 1297 miladi 1880'de Aydın valisi yapıldı. Buradayken 16 Mayıs 1298 miladi 1881'de Yıldız'da muhakeme edilmek için tevkif emri verildi. Fransız konsolosluğuna sığınarak kendisini lekeledi. Fransız sefirinin emriyle halifeye teslim edildi. Mahkemenin idam kararını halife müebbet hapse çevirip 28 Temmuz'da İzzettin vapuruyla Rüştü, Mahmut ve Nuri paşalarla ve Hasan Hayrullah Efendi ile birlikte Taif'e götürülüp hapsedildiler. 6 Mayıs 1301 miladi 1883'te Mahmut Celaleddin Paşa ile askerler tarafından boğulup öldürüldüler. İngiltere onu kurtarmaya karar verdi. Kızıldeniz'deki bir savaş gemisine bu vazifeyi verdi. Paşaların İngilizler tarafından kaçırılacağını anlayan Hicaz valisi Müşir Osman Nuri Paşa'nın emriyle öldürüldüğü sanılmaktadır. Yeni Türkiye tarihinin yazısı tamam oldu.